Non.
Was ist das? Başlayalım mı? Hazır mısınız? Mülkiyette ussal olan yan onun benim gereksinime karşılığı olması değil, mülkiyet olması. Böyle bir şey var Hegel'in kendi anlatımı. Bunun üzerinde düşünelim. Çünkü bu yani mülkiyetin ussal olması şey geldi mi? Anlamlı geldi mi? Mülkiyet ve kişiyi inceledik. Mülkiyetin ussal olan, mülkiyetin ussallığı doğal bir şeyi mülkiyet yapmakla ona kendi tinselliğimi vermem. Yani onun benim gereksinimi karşıladığını biliyoruz. Mülkiyet bir gereksinim karşılayabilir ama mülkiyetin anlamı onun benim gereksinimi karşılamasıyla sınırlı değil. Aslında mülkiyet özünde gereksinimle ilgili bir şey de değil.
Evet.
Yani ona dikkat edelim. Bunlar mülkiyeti aklama anlamına gelen şeyler değil. Ama mülkiyet, yani düşünün bilgesin mülkiyetini ve bilgesin gereksinimini. Bir oransızlık var. O yüzden mülkiyetin ussallığı, kavramsal yanı, onun entelektüel yanı gereksinimi karşılamasında yatmıyor. Yani mülkiyet sistemin bir kategorisi olarak ussal ve ona bağlı başka kategorilerle birlikte bir dizge oluşturuyor.
O yüzden ussal.
O yüzden ussal. Ve mülkiyet aynı zamanda bütün bir törellik dizgesini tetikleyen ilk kategori olduğu için ussal. Mülkiyet çektiğiniz zaman bütün bir tüze sistemini, hukuk sistemini çekiyorsunuz. Yani sadece özel tüzeyi değil, bütün bir tüze alanını çekiyorsunuz ve
çektiğimiz var.
Yani mülkiyetin kalkması. Şimdi mülkiyetin kalkması, kalkmaması ne demek? O mülkiyetin insanla, insan istenciyle ilişkili. Yani orada insan istencinin aldığı bir belirlenim var. Oradan onu çıkarmamız lazım. Amacımız mülkiyeti karalamak ya da aklamak değil. Anarşistler ne diyorlar? Mülkiyet hırsızlıktır diyorlar falan. Yani diyebilirler. Bizim yapacağımız şey gerçekten o anlatımı ciddiye alıyorsak onu anlamaya çalışmak. Ondan sonra onu anlamadan o konuda eylem yapamayız ya da karar veremeyiz. Örneğin mülkiyet hırsızlıktır dendiği zaman onu biz bulmuştuk. Orada Proton'un ya da Kropotkin'in ya da kim olursa olsun hiçbir anarşistin anlamadığı şey hırsızlığın mülkiyet kavramını varsaydığıdır.
Hangi kavramdan sonra?
Mülkiyet hırsızlıktır dendiği zaman orada
Hırsızlık zaten mülkiyeti onu kabul ediyor.
Görebildik mi?
Hangi kavramdan sonra çıkıyor?
İstencin ilk belirlenimi. İlk belirlenimi. İstenç kavramının şeyi.
Esasında çıkarsadığımız ilk belirlenim. Değil mi?
Efendim?
Yani istenç, hak ve özgürlük zaten dolayısıyla olarak burada dizginin var. Önünde var. İlk çıkarsanan kavram mülkiyet oluyor değil mi?
Tabii.
Peki yani, istenç mülkiyetten vazgeçebilir mi?
Geçebilir.
Yani bu benimdir. Bunu at kırabilirim. Mülkiyetten vazgeçmeyi sözleşme alanında göreceğiz. Hemen şimdi geliyoruz zaten ona. Sözleşmeyi.
Yani mülkiyet
istençle yapışık duran bir şey anlamında değil.
Onu söyleyeyim. Evet, ben de yapışık
duran bir şey özgürlük.
Tamam. O zaman peki neden zorunlu bağlantı oluyor mülkiyet? Yani onu kısmı anlamadığım için söyledim. Hani Hegel dedi ya mülkiyet olduğu için ussaldır diyor ya kendisi. Kategoride olduğu için diyor.
Dizgide
olduğu için. Peki o nasıl hani zorunlu kılıyoruz? Mantıksal bağlantı olarak.
Şöyle diyebiliriz. Öleceğim mi bir şey? Söyleyeceğim mi?
Düşünüyorum dediğinde şey ayrıntılı bir şey var kafamda diye.
Niye zorunlu? Mülkiyet niye zorunlu? Yani mülkiyet aynı zamanda kötülüklerin kaynağı olarak görünüyor. Yani bu duygusal bir anlatım ve gerçekten orada kötülüklerin kaynağı olabilecek şey insanın kendisi olabilir. Yani mülkiyet kötülük kaynağı olabilecek bir özne değil. Bu mülkiyet yani bunun bir kötülük yapması olası değil. Olanaklı değil.
Orada
o benim, ben kötülük yapabilirim. Bunu şöyle ya da böyle kullanabilirim. Yani ben mülkiyet hırsına kapılıp zenginlik, varsalık hırsına kapılıp işçilerimi sömürüyorsam ya da köle gibi çalıştırıyorsam orada Orada kötü olan şeyin mülkiyet olduğunu söylemek çok basit bir açıklama. Orada çünkü o insan şey de yapabilir. Yani belki sosyalist olmayabilir. Öyle bir şey şart değil. Ama işçilerine şey de verebilir. Haklarını da verebilir. Yani normal rahatça yaşayabilecekti. Mesela şeyde yani mülkiyetin var olduğu, kabul edildiği ekonomi, Avrupa ekonomileri çoğunda insanlar insanca yaşıyorlar.
Cenk'in sorduğu değil ama.
Değil.
Yani
mülkiyetin...
Kötü olması yaması aynı bir konu.
Mülkiyete dönüştü peki. Yani ben onu anlamadım.
İstenç dışsal şey karşısında Hegel'in sözü güzel. Şeyin kendisi istenci olmadığı için
başka bir istenci
benim istencime ya. Boyun eğmek durumunda. Yani bunlar
madde evet. istenci olamaz diyor.
Her şey
boyun eğer diyor orada. Hı? Kendinde istenci yoktur diyor. Kendini tanıyan istenci yoktur diyor maddenin.
Evet.
Şey, bu benimki yani şey derken diyor. Beni bana boyun eğer diyor.
Boyun eğer. Bu, zaten bu son derece açık bir şey. Burada yani şey Esra'nın İngilizce'de karışık şeyler yok aslında. Sadece doğal düşüncelerimizi bir araya getirmemiz gerekiyor. Bir şeyin benim şimdi burada tekrar devam edelim. Şey Dusting, bunun benim mülkiyetim olması olanaklı çünkü bunun ruhu yok ya da kendi istenci yok. Bu dirimsiz bir şey. Ve ben kendi istencimi...
İnsan da mülkiyet olabiliyordu.
Ama insan da mülkiyet olabiliyor.
O zaman köle oluyor da istenci. Mülkiyet olduğu zaman.
Orada da İstenci diyoruz ki kölenin mülkiyeti, o insanın insana mülkiyeti olabilmesi için o insanın yani mülkiyet olan insanın kölenin istencinden vazgeçmesi gerekir. Ve de gerçekte, realitede gördüğümüz şey o. Kölelik istençsizlik demek. Çünkü özgürlük ve istenç bir. Yani bunlar bizim bütün şu andaki kuramsal altyapımızla açıklanabilen şeyler. İnsan insanın mülkiyeti olabilir ama ancak özgürlüğünün bilincini taşımıyorsa.
Taşıyorsa sahibi bırakmıyorsa
ne olacak? Düşünelim.
Bilmem bir ötüyken. Yani.
Taşıyorsa kölenin istenci var. Yani.
Kölenin istenci mi? Evet.
Var, istiyor, ayrılmak istiyor, kaçmak istiyor, kurtulmak istiyor.
Geçici olarak bastırıyoruz
diyeceğim.
Evet, yani verin, devam edin. Şimdi bu kavramlarla çözmeye çalışın bu problemi. Yani istenç ve özgürlük bunlar ayrılmazdır ve bir insan başka insanın kölesi oluyorsa o zaman bu kavramsal öncüllerimize göre o insanın istencinin olmadığını kabul etmek durumundayız. Ve acaba köle gerçekten öyle mi değil mi?
Ya da yenildiğini kabul edebiliriz belki.
Yenildiğini kabul edersek boyun eğdiğini kabul etmiş olacağız. Yani o da istencini çekmek demek. Boyun eğmek ne demek?
İstencini çekmek demek. Yani karşı istenci kabul etmek.
Benim istencim altına girmek de, girmen demek. Bana, ben sana boyun eğiyorsam senin boyun eğmek demek senin istencini efendi istenci olarak yani kendi istencim olarak tanıyorum demektir. Bu kölelik. Kölelik olanaklı. Boyun eğme olanaklı. Orada şunu söyleyeceğiz. Boyun eğen istenç kendinin bilincinde olmayan istenç. Kendini istenç olarak bilmeyen istenç. Çünkü şunu söylüyoruz, bir istanç kendini istanç olarak biliyorsa boyun eğmez. Özgür bir istanç ya da özgür bir insan köle olmaz. Köle oluyorsa özgürlüğün bilgisi olmadığı için köle oluyor.
Bunu, böyle olsa bile...
Bunu çürütebiliyor muyuz? Deneyin.
Yani şöyle bir pozitif şey geliyor insanın aklına. Özgür bir insan...
Evet.
Biz herhangi birimiz,
evet.
Bir takım güçler tarafından köle olmaya yani istedikleri onların istençleri doğrultusunda davranmaya zorlanıyoruz. Silah zoruyla ya da bir şeyde. Oradaki davranışlarımız, biz diyoruz, riayet etmek istersen de kölelik sayılır mı?
Boyun eğme davranışı.
Mecburen boyun eğeceksin canından olmamak için.
Kalkınca genelde...
Tabii ki orada sen zaten mücadele etmeye başlamışsın. Yani boyun eğiyor gibi görünüyorsun, boyun eğmiyorsun. Yani sana otur diyorlar oturuyorsun, kalk diyorlar kalkıyorsun.
Kaçacağım ama, zamanda ilk fırsat bulunca da kaçacağım. Ama o süre içerisinde ben köle miyim?
Değilsin tabii ki. Yani orada plan yapmışsın sen artık ve bir senaryoyu işletiyorsun. O senin zaten mücadelenin bir parçası. Yani orada öyle davranman gerekiyor. Köle değilsin orada. Asla değilsin. Yani Köle zat, köle teslim olan ve kavga etmeyen, savaşmayan. Yani Hegel'in köle ve efendi çözümlemesine, tinin görüngü biliminde onun ana hatları şu. Yani orada efendi ve köle arasındaki fark birinin ölümden korkmayıp özgürlüğü için ölümü göze alabilmesi. Efendi ölümü göze almayı bilen, gerekirse ölmeyi kabul edebilen. Köle ise ölmek yerine boyun eğmeyi kabul eden biri. Efendi gerçekten efendiliğini hakkıyla alıyor. Bu şey demek değil, kölelik haklı falan ama öyle bir şey demek değil. Ama efendi ve köle arasındaki fark o. Yani köle korkak olan yanılıyor. Korkan köle olur.
Efendi köleye mecbur oluyor orada tabii.
Onların bağlanması tabii ki yani efendi ve köle birbirine bağlı. Sadece köle efendiye değil, efendi de köleye bağlı. Yani efendi köle olmadan efendi olamaz. Bu açık bir şey. O bir şey değiştirmiyor şey açısından. Hangi peki, tarafın bir köle olacağı, hangi tarafın efendi olacağı
benim
şeye bağlı.
Mülk edinebilir mi?
He?
Yani mülk...
Köle mülk insana, demek zaten.
Hayır yani bir mülkiyet, mesela bir insan mülkiyet edindi.
Evet.
O mülkiyet altında başka bir insan ezilebilir değil mi? Yani ezilebilirden kastım bir şey, onun istencini mülkiyete karşı boynayabilir değil mi o insanda?
Bir daha açıklar yani tamam.
Mesela herhangi bir insan mülk edinecek, o mülkiyeti olacak onun. Başka bir insan da boyun eğecek, o mülkiyetin istencini boyun eğecek.
Mülkiyetin istenci olamaz ki.
Peki yani nasıl ona boyun eğecek peki? Yani insanın birisine boyun eğecek.
Köle efendi ilişkisinde mi?
Hayır, normal bir şeydi. Yani mülk edindim ben ve bana birisi boyun eğiyor. Fakat boyun eğmesinin sebebi benim mülkiyetim.
Evet.
O zaman kime boyun eğmiş oluyor?
Sana boyun eğmiş oluyor. Yani senin mülkiyetin olması o boyun eğmeyi sağlayan bir faktör.
Çünkü ama o mülkiyet kim olursa olsun, ama yani kimin mülkiyeti olursa olsun ona göre boyun eğecek.
Eğecek. O özgür değil. Yani o zaten
belirleyici olan hangisi? Yani mülkiyet mi ben mi?
Mülkiyet ve sen ayrı değil. Mülkiyet demek senin istencinin cisimselleşmesi demek bir bakıma. Senden ayrı bir şey değil. Benim ego ile yani ben ve benim ego
ben ona ayrı bir şey değilim.
Ve mal değilsin. Yani ama aynı zamanda tabii ki ayrısın. Sen mülkiyetinden daha başka şeylersin. İnsansın, duyguların, düşüncelerin, bilgilerin vesaire de var ama mülkiyet sadece senin egonun bir uzantısı ya da senin istencinin bir uzantısı.
Sınırlandırmak biraz yanlış bir anlatım oluyor galiba.
Evet,
çünkü cinselliğini yok ediyoruz.
Peki savaşlar...
Tabii,
aynı zamanda somutlaştırmak cisimsel de olmayabiliyor. Somutlaştırmak olan şey. Dışsallaşmak.
Dışsallaşmak. Benim istencimin dışsallaşması. Cisimselleşmesi derken bir cismin üzerine girmesi. Ama aynı zamanda tinsel bir...
Ama ben de ona dahil olmuyor muyum o zaman?
Sen oradasın.
Yani ben de ona dahil olmuyor muyum o zaman?
Oluyorsun. Şu senin mülkiyetin diyelim. Burada senin egon tanınıyor. Al bunu eline.
Tamam.
Benim de.
Benim.
Güzel. Bu istencini yatırdı ona. İstencini dışsallaştırdı ve artık ben onu ancak ondan kavga ederek alabilirim.
Benim kalemim mi? Ben
benim sorun değil yani.
Savaşlar istenç çatışmaları mı?
Aynen. Savaş istençtir dedik ya. Tamam. Ama tabii ki istenç demek yeterli değil. İstenç çatışması. Tabii. Devletler arasında ama savaş yani iki bireyin çatışmasına savaş demiyoruz.
Hakkı bir sürü getiriyor.
Sınıflar arasındaki çatışmaya savaş demiyoruz, iç savaş diyoruz. O da bir istenç çatışması. Ama savaş ayrı. Savaş devletler arasındaki bir ilişki. Ya da istenç çatışması. Ve onun tabii çözümünü amaçlayan, o yüzden savaşlarda devletler birbirlerini yok etmeyi değil, birbirlerine boyun eğdirmeyi hedefliyorlar. Savaşın amacı yok etmek değil. Peki, İstencini kabul şey ettirmek. İstenç kabul edildiği zaman bitti savaş.
Devlet de yok olur ama.
Devlet biçim değiştirir. Mesela Hindistan'da ilerlerken fethetti.
Ama devlet özgürlüğü için devlet yok oluyordu.
Tabii
eğer,
ki.
Yani ben istencimi kabul ettirsem o devlet yok artık.
Şey olabilir. Belli anlaşmalarla bağlanan devlet statüleri var. Yani mesela bir devlet bir başka devleti, kent devleti ya da haraçla bağlı olabilir.
Evet, mandası altında olabilir.
Manda olabilir. Yani biraz orada ayrışma var. Onlar yine devlet kategorisinin şeyi. Ama tabii ki esas da devletin bağımsız olması gerekir ve yani sen o bir tür kölelik ya da bağımlılık durumu. Orada bağımsızlık isteminde bulunabilir. Yani bağımsız filanca, bağımsız şu ya da bu diye bağırabilir oranın nüfusu. Çünkü
mesela Avustralya'da böyle söz konusu bir şey var galiba. Kraliçeye bağlılar ya. Yani İngiliz kraliçesine bir şekilde bağlı onlar ama...
Commonwealth. Hindistan da bağlı ya da başka ülkeler de var ama onlar daha çok simgesel değil mi artık?
Onlar ülkeler dışında bilmiyorum.
Yani, vergi falan ödemiyorlar. Herhangi bir ekonomik şeyleri yok. Simgesel bir şey kaldı.
Tabii yani, yani bir tür takım gibi, bir takım bir grup gibi dünya politikasında zaman zaman birbirlerine
avantaj
olarak kullanıyorlar.
Kültürel bağları var.
Commonwealth. Yani o şey, zoraki, özgür devletlerin birliği olabilir.
Peki bir birey, henüz kişi değil, ortada bir efendi de yok. Bu durumda söz konusu olan ne olur? Yani köleliğe açık bir ruhu var, durumu var ama ortada bir efendi yok. Ya istencinin farkında olmayan bir istenç dedik ya demin. Böyle insanların durumu.
Evet, bunlar Asya'nın durumu bu daha çok.
Çin mi yine? Sihirli kelime.
Oraya geldik.
Öyle durumda.
Kendi istencinin birine... Kendi istencinin bilincine varmamış olan istenci. İran. Burada şöyle bir şey var. Bu da bir soyutlama. İranlılar alınmasınlar bundan. Yani İranlılar özgürlük bilinci, yani bu noktaya gelmemiş olan insanlar. Ve ama İran'da kendi özgürlüklerini ya da istençlerinin bilincine gelmiş olan bireyler de var. Ve bunlar o rejime karşı çıkan insanlar. Bunlar onu devirmeye, değiştirmeye çalışıyorlar. Ve bu bilinç onlara İran'dan gelmiyor. Bu bilinç onlara Batı'dan geliyor. Tıpkı bugün konuştuk uzun uzun. Yani Çin'in o kapalı kültürel yapısını kıran faktör, ideoloji Çin'e şeyden geldi. Avrupa'dan geldi. İthal edildi. Yani Mao ya da başkaları taraf fark etmiyor. Ya da Sovyetler altı kanalıyla da gelmiş olabilir ama... O kültürlerde o bilinç düzeyine ve o istenç düzeyine kendiliğinden, kendi içinden ulaşıldığını görmüyoruz. Buna teorik olarak olanaksız diyemeyiz. Yani zaman teorik olarak, çünkü orada da us var, orada da tin var, orada da o yapı bir süre sonra kendini kemirmeye ve yemeye başlayabilir. Çünkü yani tin belli bir şekilde sonsuza dek takılıp kalamaz. Ama o kendi akışkanları kazanmadan önce ya da onun için bekleyecek değil. O arada Avrupa'dan, yani Çin'e siz 20. yüzyıla kadar izole kalmış bile olsa Çin, bir tane Das Kapital paraşütle atın Çince basılı şeklini, o Çin'i karıştırmak için yeterli.
Zaten karışmış haldeki
ama Çin çok mahir bu konuda yani.
Dostoyevski'nin ecinlerini biliyor musunuz? Evet. Dostoyevski.
Evet.
Ecinliler diyorlar. Okudunuz mu? Hatırlayan var mı? Onun bir İngilizce çevirisinde aslında orada Dostoyevski'nin o ecinlilerle demek istediği şey. Ideas, ideas diyor. Yani kültürleri kültürlere egemen olan güç ve saltık güç düşünce.
Dostoyevski'ler diyebilir tabii.
O Hegelci.
Dostoyevski mi Hegelci?
Tabii.
Yöntem olarak.
Önemli. Çok yani Hegel'in tarih felsefesini çevirmeyi istemiş yapamamış. Ben yaptım, o yapamadı. Neyse bu şey. Yani bir yere bir düşünceyi siz verdi. Asya'nın değişmesi Batı üzerinden oldu. Bu insanların hoşuna gitmiyor ve bunu şey sanıyorlar, sübjektif bir değerlendirme. Hayır. Yani
o sorun değil ya.
Yani. Evet, Çin Mao'luğunu Karl Marx'a borçlu. Karl Marx olmasaydı ya da onun kültürü olmasaydı Mao böyle bir şey mümkün değildi. Yani Çin 10 bin ya da 100 bin yıl daha o şekilde değişmeden kalırdı. Şimdi istencin senin dediğin noktaya getirirsek, yani istenç bu özgürlüğünün bilincine varıyor. Bu bir şey meselesi, aşama ve tarih meselesi. Yani
ama kültür kilitleyebiliyor insanlar, yani doğduğu kültür onu.
Evet.
Din, şey, her şey yani.
Kültür kilitleyebiliyor.
Her şeyi doğru alıyorsun. Doğru.
Osmanlı kültürü kilitledi mi?
Kilitledi.
Sonra?
Ama açtı da.
Evet, Osmanlı ortadan kalktı diyoruz. Eğer Osmanlı ortadan kalkmamış olsaydı kilitleme sürecekti. Osmanlı değişti, değişti, değişti ve sonunda kendini şey yaptı.
Kaldırdı.
Yerine şey geldi, muazzam bir şey geldi. Cumhuriyet geldi ve muazzam bir uygarlık, muazzam bir olağanüstü bir şey geldi. Kültürel yükseklik geldi bir an. Ve o zaman içinde söndü, parlaklığını yitirdi. Niye yitirdi? Çünkü Osmanlı'nın o kendisi gitmeye başladı. Ve her neyse, yani Anadolu kültürünün çözümlemesi gelecek. Burada Osmanlı şeydi, değişkendi ve ortadan kalkıp, yani Osmanlı bir imparatorluk anayasalar manayasalar yapmaya başlıyorsa kendinin mezarını kazıyor demektir. Ve Osmanlı bunu yaptı ve yapması şeydi, gerekiyordu. Yani Rus çarını hatırlayın, o son Rus çarı. Duma da çarın şeyine bağlı, istencine bağlı. O orada insanlar meclis istiyorlar. Yani çarın istenci üzerinde güçlü olabilecek ya da çarın istencini belli ölçülerde denetleyebilecek, kısıtlayabilecek bir güç istiyorlar Rusya'da. Ve
1876'da.
Tabii şeye doğru, devrime doğru, Birinci Dünya Savaşı'na doğru. Ama yani bir çarın istenci böyle yapıp Duma'yı kapatabilir mi? Kapatır. Türkiye'de de oldu. Mebusan, padişah kim?
Padişah tekrar.
Böyle kapandı. Ama karşı taraf bastırdı, padişah gerilemek. Yani burada istençler kavgası var ve dikkat ederseniz aynı şey Rusya'da, Avrupa'da ve Osmanlılar'da olan şey. Bireysel, yani monarşiyle şey değil, halkın istenci değil esas da. O monarşi, dumalar ya da Londra'daki parlamento, Fransa'daki konvansiyon, bütün bunlar mesela burjuvazinin istencini anlatıyor belli bir ölçüde. Yani orada şeyler yok. Kadınlar, halk, işçiler ya da belli bir mülkiyet düzeyinin altında. Orada sınırlı bir istenç anlatımı var ama bu böyle. Yani aşamalı olarak bir anda İngiltere'de 17. yüzyılda ya da Rusya'da 19. ya da Osmanlılar'da 19. yüzyılda halkın İstenciyle devletin başına geçmesi ya da devleti kendinin yapması söz konusu değil. Devlet kavramının şeyi bu, tam biçimi bu. Genel istencin devlet olması. Bu Jean-Jacques Rousseau'da var. Ama ne Osmanlılar, ne Fransız devrimi, ne İngiliz parlamenter süreci, ne Rusya falan bütün bunlar bu istencin, yani genel istencin bir anda oluşamayacağını gösteriyor. Bu çünkü milyonların kendi özgürlüklerinin bilincine varmasına bağlı.
İşte böyle varıyorlar yani.
Ve
bu tarz denemelerle varıyorlar.
Evet. Yani yavaş yavaş adım adım.
Ama imparator da orada, yani imparatoru da yönetici kim olursa olsun o genel istenci olabildiğince uyumaya çalışıyor. Uyamadığı zaman yıkılıyor zaten. Yani hep yıkılmış. Evet. Yani uyamadığı an.
İmparator sonunda
ya da işte yönetici her kimse, meclis olabilir bu. İmparator olabilir. Niye? Uyuşmadığı zaman yıkılmış bir şekilde.
Evet.
Ama reddedilmiş. Sen yazmışsın Napolyon'un mesela şeye gidişi, İspanya gidişi.
Tabii yani.
Ama oradan çıkıyor sonra bir de var.
İspanya'nın şimdi bu yine devlet konusu, istenç konusu çok geniş. Görüyorsunuz yani mülkiyetten devlet bu şey değil. Çok yöntem ama sistematik olarak baktığımız için kesinlikle şey değil. İllegal değil ya da geçersiz değil. Yani önemli olan doğru çözümleme yapmaya çalışmamız ya da ilk başta şey vargıya ulaşmaktan çok irdeleme yapıyoruz. Yani istenç devlet olabilir, istenç mülkiyet olabilir. Neyi konuşuyorduk mülkiyetle ilgili olarak? Mülkiyetin tanınması.
Hangi kavram var? Yani nasıl belirlendi?
Nereden alıyor?
Mülkiyetin ussallığı, mülkiyetin benim gereksinimimi karşılığı olması değil. Şimdi mülkiyet ilk kategori olarak şey üzerine, dışsal şey üzerine istencin yatırılması dedik. Bu da anlaşılıyor. Şeyin insan olması durumunda kölelik ortaya çıkıyor. Orada bir karışıklık doğdu ama genel olarak dedik ki istenç gelişmemişse o insanları köle yapmak çok kolay. Yani bugün gidin Afrika'yı ya da yani Avrupalılar Afrika'ya girdikleri zaman zaten orada kölelik kurumunu işler vaziyette buluyorlar. Yani orada onlar köleliği oraya getirmiyorlar. Kölelik orada zaten şey. Herkes birbirini satıyor Afrika'da. Ve bunu
zorunlu bir bağlantı hala şey
yapıyorken
zorunlu olarak istençten mülkiyete varmaya çalışıyoruz ya.
Evet.
Onun ussallığı demek zannetsem o kavramın varlığı yani var olma koşulu. O şey değil. Gereksinimle açıklanacak bir şey değil de çıkarsanması.
Gereksinim yok, çıkarsanmasını yaşadım. Yani bir şeyden çıkartıyoruz değil mi? Öbürsünün istenci yok.
İstencimi yatırmam. Bu şey
özgürlük, istenç ve hak kavramlarından başka bir şey yok elimizde değil mi?
Yok. Yani istenç, evet. Şimdi o zaman biraz daha ilerleyeyim. İstenç, mülkiyet, benim istencimin dışlaşması, anlatımı ise bu benimse ben onunla ne yapabilirim? O benim bütünüyle benim istencim altında olduğuna göre ona karşı benim davranışım ne olabilir? Ya da onun benden alacağı belirlenimler ne olabilir? Onu yok edebilirim, atabilirim, tüketebilirim, kullanabilirim, hediye edebilirim, değiş tokuş edebilirim vesaire. Ve bu şey, iki istenç arasındaki değiş tokuş ilişkisi. Sözleşme dediğimiz şey bu.
Sözleşme aldığı belirlenimler kendinde değil, yine o istence bağlı, moral durumlarla ilgili bir şey.
Evet.
Yani iyiliği, kötülüğü, olumlu, olumsuz kullanımı tamamen.
O istence... Moral belirlenimler yok istençte, şeyde, mülkiyette. Yani
istençle ilgili bir şey.
Yani evet.
Mülkiyetin kendinde olan şeyler değil.
Değil. Mülkiyette ahlakı soyutladığımızın bilincine varmaz. Şimdi bunlar biraz şu an şey, pek bağlantısı açıkça görülmeyebilir. Ama devam ettikçe şey yapacağız, bunları ilişkilendireceğiz. Yani soyut hak alanını ahlak alanıyla ilişkilendireceğiz. Ahlak alanını daha iyi açtığımız zaman soyut hak alanını belki biraz daha iyi göreceğiz. Şu an sadece şu var, mülkiyet ilişkisi moral ilişki değil, ahlaksal ilişki değil, iyi kötü ilişkisi değil, dolaysız ahlak ilişki. Ahlak yok. O yüzden mülkiyet ilişkisinde ahlakı özellikle devre dışı bırakmak şey demek, istenci sınırsızca kendini mülkiyete dönüştürme eğiliminde özgür bırakmak demek. Bu liberalizm. Çünkü yani liberalizm genel olarak mülkiyet ilişkilerine ahlakın karışmaması anlamına geliyor. Liberalizm mülkiyet ilişkilerinde insan hırsının duyunç tarafından denetlenmemesi anlamına geliyor. Bunu söyleyebiliriz liberalizm için. Yani ben kazanmak istiyorum diyor istenç. Açgözlüyüz. Burada ölçü, başkalarının zararı, yararı falan bütün bunlar ikinci planda kalıyor. Ve bunun en çarpıcı savunucularından birisi Jeremy Bentham. Burada şey üzerine yazıyor, tefecilik üzerine yazıyor. Ben tam bunun bile tefecilik normal olarak şey ahlaksal ve tüzel bir kabahat, yani hem suç hem ayıp. Ama İngiliz yararcısı ya da görgücüsü bunu şey yapıyor, savunuyor. Çünkü yani ben diyor adamı sömürüyorum, sana ne bundan? O kabul ediyor diyor. Yani ben ondan %1000 faiz alıyorum. Normal bankalar bile devlet tarafından sınırlanıyor. Ama o vermeye razıysa diyor sana ne? Şey bu, Jeremy Bentham'ın felsefesi bunu çıkartıyor. O burada değil mi? Yani bir bak istersen. Çünkü iftira etmiyoruz. Yani kendi yazısında var. Bu liberalizm. Liberalizm şey, normal olarak özgürlükçülük olarak anlaşılabilecek bir şey. Ama bu özgürlük şey değil. Duyunç özgürlüğü, istenç özgürlüğü falan gibi bir şey değil. Doğrudan doğruya hırsın özgürlüğü. O yüzden liberalizm şey, rahatsız edici bir şey. Yani liberalizm, kapitalizmin başka bir adı ya da öteki adı, daha kibar bir adı. Çünkü kapitalizm artık çok kaba geliyor insanlara ve aşağılayıcı bir şey haline geliyor. Kapitalizm şey demek, kapital için ruhunu satan burjuva demek ya da onun düzeni demek, onun ideolojisi demek. Öyle değil mi?
Öyle.
Kapitalizm, kapitali tanrı yapmak ya da arke yapmak demek. Kapitalizm, kapitalin olması demek değil. Kapitalin olması. Bir insanın kapitali olabilir ve kapitalist olmayabilir. Bir insanın kapitali olmayabilir ve kapitalist olabilir.
Çok açıklamak
istiyorum. Patriarşik bir şey.
Bu bir ideoloji ya da bir bakış açısı değil mi? O yüzden onu diyoruz.
Sorumun ikincisi. Kim sorumlu değil.
Evet.
Kapitalizm ve iyi sistemdir. Ayn Rand var.
Çok adam var, çok insan var. Yani onu ben, evet. Evet. Şimdi bencillik erdemdir diyen bir insanın kafasından zoru olmalı. Yani. Çünkü erdem, erdem ölçü demek.
Bütün Amerika'yı Amerika yapan bu kadının felsefesi.
Olamaz, olamaz, olamaz. Yani. Evet, evet. Bunlar etkiliyorlar ama o kadar değil.
Yani ne kadar etkiledi?
Ya baktığı zaman Amerikan düşünce sistemi.
Ulusal, uluslar, esasında kendilerine bir kurumsal bir şey de yok. Birkaç tane şey var ama belli bir kastışla da yandı.
Şimdi bir saniye teker teker konuşalım. Hem kayıtlara girmesi hem de dinleyebilmemiz açısından.
Devam ettin mi?
Söyle.
Ya ben şey, Ayman'ın içerisinde kuramsal olarak Ayn Rand'ın yazdıkları arasında Aristo var ama Hegel yok keyfi olarak. İşte bir derleme var orada literatüründe. Onun ötesinde ne var? Onu bir tür şey yapamadım. Yani zaten var olan şeyler. Ama onun derlenmesi falan belki de.
Ayn Rand açıkça kapitalizmi savunuyor. Objektivizm diyor ve yani onun felsefesi çok çok zayıf bir felsefe ya da çok zayıf bir sistem ve çok şey değmez bile ama birkaç kişiyi etkiliyor yani bu şey. Yani, evet. Hayır bunlara genelleme yapmayın yani Ayn Rand'ı yani kapitalistler ne kadar Ayn Rand'ın adını bile bilmeyen binlerce tabii. Yani evet bizde de şey var işte birkaç tane cahil. Yani kendilerini şey sanan. Evet yani bunlar özellikle kültürsüz ve bilgisiz insanlar. Yani
sizce, pardon genelleme yapmamak mı gerekir? Yani
ne açıdan?
Ya kapitalist sistem Amerika. Ya Amerika'daki bütün şimdi, o kapitalist sistemin içinde yani
bakın
bütün uygulamaları var yani.
Şimdi istediğinizi düşünmekte herkes sonuna kadar özgür. Yani buradaki çalışmanın kavramsal yapısı içinde durum nasıl görünüyor ona bakacağız. Bu topluma geldiğimiz zaman kapitalizm bir ideoloji, kapitalizm bir toplum biçimi olarak görebileceğimiz bir şey değil. Kapitalist toplum diyoruz zaman zaman. Bunu derken bile bu aslında şey, orada kapitalist eğilimlerin ağır bastığını gösterebilmek için bunu diyoruz. Yoksa kapitalist toplum, kapitalin saltık olarak egemen olduğu bir toplumsal yapı değil. Aslında burada toplumsal yapının adı yurttaş toplumu. Yani modern toplumun birimi yurttaş, kapitalist değil. Yurttaş. Ve yurttaş ister kapitalist olsun, yani kapital sahibi olsun. Kapitalist derken de onu şey yapıyoruz, kapital sahibini söylüyor demek istiyoruz. İsterse işçi ya da memur ya da bunlar eşit, yani yurttaş olarak eşitler. Ve daha önceki toplumsal yapılardan farkı bu. Serfler ve
yasa önünde
eşitler. Efendiler, evet yani bunlar yasa eşitliği falan diye bir şey yok burada.
Yasa önünde eşitler.
Yasa önünde eşitler. Hepsinin mülkiyet edinme hakkı var. Yani bir işçiyi görüyoruz. Şey yapabiliyor. Ne açıdan?
Hepsinin mülkiyet edinme hakkı var demek biraz komik oluyor.
Ediniyorlar. Yani kölenin mülkiyet edinme hakkı yok. Serfin mülkiyet edinme hakkı yok. Hegel şey diyor. Doğru söylüyor aslında. Yani Avrupa'nın diyor, dünyanın diyor bu noktaya gelmesi için binlerce yılın geçmesi gerekti.
Ben işçi mülkiyet, mesela 800 TL alıyorum ayda.
O mülkiyetin senin.
Tamam yani aynı. Mülkiyet edinme derken de, yasa eşitliği var ya. Yasa eşitliği olarak diyor ya mesela ben ev alabilirim. Onu kiralayabilirim.
Bunlarla alay edebiliriz. Yani alamaz tabii bu insan 800 lira maaşla.
Eşit mülkiyet edinme hakkı falan doğurmuyor. Yalnızca mülkiyet.
Yalnızca mülkiyet edinme hakkı
bahsediyoruz
şu anda. İşte komik olan zaten.
Serfin öyle bir hakkı yok.
Peki Amerika'daki toplumsal örgütlenme bir yerde ekonominin yani kapitalist ekonominin dayandığı yani bugün Rusya'ya baktığımız zaman toplumsal örgütlenmesine Amerika'nın dayandığı toplumsal örgütlenme nasıl az çok paralellik arz etmiyor mu?
Rusya bugünkü Rusya ve Amerika.
Yani ayrı ayrı.
Evet.
Yani Amerika'nın toplumsal örgütlenmesi. Sigortası olmayan hiçbirinde kimse devlet mesela bakmıyor. Devlette hiç sağlık mesela en basitinden.
Tamam.
Çalışmak zorunda.
Avrupa'da daha iyi. Avrupa'da daha iyi. İskandinavya'da çok daha iyi. Avrupa'da genel olarak Amerika'ya göre iyi falan. Yani bu sistemin kendi içinde çözebileceği bir şey. Amerikalılar çok daha benciller. Çok daha benciller. Ama saltık olarak bencil değiller. Avrupalılar daha az benciller. Avrupa'da üretilen değerin, artı değerin üçte biri işçilere sosyal yardım olarak dönüyor. Üçte biri. Muazzam bir miktar bu. Trilyonlar, milyarlarca euro demektir. Bu ücretlerinin dışında. Ama Amerikalılar bunu alamıyorlar. Avrupalılar sağlık hakkı, bilmem bir sürü şey. Yani o ürettikleri paydan, toplumsal emeğin ürettiği paydan çok büyük bir dilimi alabiliyorlar. Bu onların istencinin güçlü olduğunu gösteriyor. Amerikan işçisi şey, o şeyde değil, o istenç gücünü gösteremiyor. Amerika'daki ücretler belki Avrupa'dan yüksek. Yani olabilir. Bazı yerlerde çünkü o istatistiklerin vereceği bir yani yanıtını orada bulacağız ve ama Amerika'daki işçi hakları ile Avrupa'daki işçi hakları arasında şey var. Yani belirgin fark var.
Sendikal haklardan orada Amerika'da başlıyor.
Başlasın. Yani başlıyor fakat orada bitiyor bir bakıma. Avrupa'da devam ediyor. Avrupa'da sosyal demokrasi daha şey yüksek, daha gelişmiş.
Sonra mafyalaştı sendikalar.
Tabii.
Ama yani, sendikalar ya da sendika şeyini ortaya koymuş.
Evet. Gitti ama yürü bir şey yapmadı.
Şimdi ileri gittik ama bu mülkiyet konusu, yani mülkiyetin galiba mülkiyet konusunda, yani bundan sonraki kavramlarla birlikte sözleşme var ve suç ve ceza var. Onları haftaya şey demeyiz.
CKM.
CKM. CKM. Orada sıkı bir özet yaparız. Daha kavramsal bir özet. Ve ama lütfen, yani burada şeyi bir yerde şey, Hegel'in çalışmasını şey yapıyoruz. Çözümlüyoruz ve onu inceliyoruz. O şekilde görün. İkincisi okuyun. Bol bol şey yapın yani. Kitap zor bir kitap ve ama şey yapabiliyoruz. Yani şimdi okursanız daha rahat çözebileceksiniz. Mesela ilk bölümlerini, soytakla ilgili, mülkiyetle ilgili yerleri okursanız o kadar kapalı gelmeyecek. Ayrıca ses kayıtlarına bakın. Yani onlar da şey, yararlı olabilecek.
Mülkiyet bir eylem değil mi?
Hocam, eylem edinmek. Değil. Mülkiyet edinmek eylem gibi görünüyor ama eylem moral bir içerik taşıdığı ölçüde mülkiyet edinmek bir eylem değil. Ama eğer mülkiyetin bir başka istencin ilişkisi ile etkileşim içinde oluyorsa, o zaman ona eylem diyeceğiz. Tabii.
İstencin yönelmesi bir şey.
Yani biraz...
istencin mülkiyete ilk yöneliminde şey yok. Yani o eylem değil.
Bu benim diyorum ve sen de bunu tanıyorsun.
Yani şimdi mülkiyeti biz ilk dolaysız istenç belirlenimi olarak alıyoruz ya. Eylem daha genel bir anlatım. Yani eylem ve istencin istençle ilişkisi, etkileşimi.
Evet.
Mülkiyet özünde zaten eylem olmuyor mu? Yani eylem ilk ussal belirlenim.
Mülkiyet moral bir belirlenim değil diyoruz. Tamam. Soytak belirlenimi. Tamam.
Eylem de ama...
Eylem moral bir belirlenim. Çünkü eylemin iyi ve kötü olma özelliği var. Eylemde iyi ve kötüyü hem ölçüyorum ve sonuçlarını kabul etmek zorundayım. Çünkü bir eylem şey getiriyor, başka sonuçlar getiriyor.
Hayır, yani, yönelerek geldiğimiz için diyor. Yani yönelme de bir şey gösterdiği için.
Moral değil. İstenç, yani mülkiyet eylemi dolaysız eylem olarak düşünüldüğünde onun moral olduğunu nasıl göstereceğiz? Moral olması için duyunçtan geçmesi lazım. Yani şöyle olabilir. Şimdi önümde 1.000 lira var. Bu 1.000 lirayı ben buldum diyelim. Bu normal olarak benim mülkiyetim. Tamam, bu işte dolaysız istenç. Ama ben şey diye düşünüyorsam, bu his para benim değil, başkasının ve bunu düşüren onun sahibi olmalı. Belki cüzdanı da var orada ve kimliğini de buluyorsun. Burada moral bir nitelik var. Orada onun mülkiyet...
Ama o başka bir aşama.
Yine mülkiyet edinebilirsin ama bu dolaysız mülkiyet değil. Orada vicdan, duyunç...
Orada bir istenç daha var bir de yani.
Duyunç var.
O paraya sahip olan bir istenç daha var bir de gerçekte.
İşte duyuncun onu tartıyor. Yani duyunç insana doğruyu ve eğriyi söylüyor. Orada o cüzdanı alıp gidebilirsin ya da gidip polise teslim edip sahibine ulaştırabilirsin. Bu o eyleme moral bir şey veriyor.
Mülkiyet bir daha moral bölümünde ele alınacak bir kavram mı?
Olabilir. Tabii. Zaten mülkiyet sanırım her noktada karşımıza çıkabilecek olan bir şey. Alt kategoriler hep bir tırmanıyor ya yukarı doğru. Ve o açıdan mülkiyet...
Peki bu üçlü şeyde yani neyle neyin birliğinden çıktı bu mülkiyet?
Mülkiyet istercinin dolaysız belirlenimi. Yani şey gibi... onları bakın, düşünün ve eğer çöz...
Soyut ilk kavram, varlık gibi.
Burada çok fazla mantığına girmedik. Neden biliyor musun? Çünkü şey değil, anlaşılırlık evet. Kazanamıyoruz. Yani istencin bir şeyi var. Kendi yani ahlak ve törellikten ayrı olarak hukuk alanı ya da düze soyut hak alanı olarak cisim, şey var, ayrışması var. O ayrışmanın yanında bir de şey var. İstencin kendini tikelleşmesi anlamında şey var, belirlenim kazanması var. Yani mülkiyet istencin şeyiydi. O anlamda ilk tikelleşmesi ya da genel olarak tikelleşmesi ve onu sözleşme izleyecek. Sanki sözleşme belirli varlık gibi görünecek ve suç ve ceza konusu da kendi için varlık alanında kalır. Bakacağız onlara mantıksal olarak ne kadar. Hegel zaman zaman yani, paralelliği gösteriyor.
Soyut varlık gibi düşündüğünde orada şeye girmiyor. İşte moral şeye, belirlenimsiz tamam. Olduğu için.
Onun için bir şey soracaktım. Girmiyor. Ahlak bölümünde mesela öz kategorilerine benzer kategoriler mi olacak?
Öyle, evet. Yani ahlak bölümünde
Şey pozitif yok negatif gibi iyi kötü belki.
Tabii öyle olması gerekir. Çünkü orası derin düşünce alanı, refleksiyon alanı ve orada ki evet öz alanının mantıksal karakterini yansıtması gerekiyor. Bunlar özellikle şey, o çıkarsamayı yapan felsefeci için yöntem olarak, yani Hegel orada o yöntemi nasıl uyguladığını her noktada göstermiyor ve göstermek zorunda da değil ama onun işine yarıyor. Yani o bu çözümlemeyi, yani nesnatiğin alanını dizgeselleştirmek şey değil, kolay bir şey değil. Yani ahlakın törellikle ilişkisini, ahlakın soyut hak alanıyla ya da hak alanıyla ilişkisini falan bunları...
Bir de o araya o gelene kadar...
Yani Kant'ı okuyun göreceksiniz.
Yani çıkarsana kadar da bir şeyler geliştiği için onları...
Bunlar çok karışık konular aslında. Şimdi kolay şey görünüyor çünkü sistematik ve düzgün bir şekilde işliyoruz. Ama Kant'a ben baktığım zaman Kant evlilikten ne anlıyor? Devletten, yasadan falan. Resmen grotesk şeyler görüyorsunuz.
Hı? Gökyüzünde yıldızlar, içimde ahlak yasası mıydı?
Evet, yani ahlaka çok düşkün Kant ama ahlakı nasıl yani kılgısal usulün eleştirisinde ahlak konusunu ele alıyor Kant. Her neyse yani bu şey sistematik ilerleme öğrenmemizi kolaylaştırıyor. Eğer burada biz Kant'ı ya da şu İngiliz görgücülerin ahlak felsefelerini falan inceleyecek olsak çıldırırız. Yani ya da şey yani bitmez, fazla gitmez ve bir noktadan sonra bırakırız. Çünkü çok keyfi görüşler var ve ayrıca da şey...
Ama şeyleri anlayabiliriz mesela ekranın geçti. Objektivistlerin bu konuda dedikleri varsa mesela onu özünü çıkartıp hani bütün detayını değil ama mesela buradaki kendilerinin ilkelerini yani mesela ben ama alıntılıyoruz ya. Ya da Locke'un mesela mülkiyet konusundaki. Mesela mülkiyet konusunda ya da şey bir şey söylediyse mesela onu bulsak fena olmaz.
Objektivistler Ayn Rand'ın mı?
Ya yani mesela bir ontolojik gereksinim duyuyor mu? Kavram şeyiyle bakıyor mu?
Bir takım kavramların şey yapıyor tabii yani.
Bu kadar boş değil. Ama işte kavramlar arasında uçuşmak var. Bir de onun böyle...
Uçuşmak bir şey okumuş da.
Bir de şey, doğru mu bilmiyorum.
Tekrar ben onu şey
yapayım. Atlas Sütü'nde bir kitabı var. Dünyada İncil'den sonra en fazla okunan kitap.
Sanmıyor.
Devlet ikincisi Platon.
Kur'an diyorlar. Benim okuduğum bir yerde dünyada en çok basılan, okunan kitap Kur'an diyor mesela.
500 yıl gecikmiş yani basılan.
Çünkü
Müslümanların... Hiç baktım okudum.
Hayır, bir Avrupa kaynağında, internet kaynağında.
Basılması da 1000 yıl gecikmiş üstelik. Gecikmese...
Daha erken basıma girebilse...
Yani bunlar şeyler...